Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Mart Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Anayasa Mahkemesi Başkanlığında seçim ilk turda sona erdi. Kadir Özkaya seçildi. Irak'ın kuzeyine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir harekat hazırlığı var. Birkaç gündür gündemde bu konu, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere banka promosyonu müjdesi verildi. Ve Özgür Özel emeklinin zammını gelin salı günü yapalım diyor. Bir kez daha bu teklifini dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor. Merkez Bankası para politikası faizini %50'ye yükseltti. %45'ti. %50'ye yükseldi. Detaylara bakacağız. Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul yani Beton İstanbul ölüm fermanıdır diye bir açıklama yaptı. Balıkesir'de dün akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Kripto para düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Ne gibi düzenlemeler, ne gibi cezalar öngörülüyor? Bunlara da yer vereceğiz. Kapalı çarşıda gram altın bulmakta güçlük yaşanıyor. Dünden gelen bir başka haber bu. Bir tır Tekirdağ'da yolcu minibüsüne çarptı. 5 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Dünden gelen trafik kazalarının haberleri var. Bunlara da bakacağız. Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde bir göçük meydana geldi. 2 işçi hayatını kaybetti. Ses yalıtımlı ve süngerli odada çocuklara istismar. Türkiye'de şu an en çok tepki çeken haberlerin başında geliyor. Çok fazla detayına değil ama habere ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Ve çamaşır makinesinde havasız kalan 3 yaşındaki Elif maalesef kurtarılamadı. Ve yine yüksek kar vaadiyle bir dolandırıcılık daha ortaya çıktı. Dolandırılanlar şikayetçi olunca bu anlaşıldı. Öğrenci karnelerine, sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek. Karnelerde bir değişiklik var. Uzun süredir kanserle mücadele eden oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin Gence, Beşiktaş'tan sonra Aziz Yıldırım'dan da bir tepki geldi. Ve bu akşam amili futbol takımı hazırlık maçına çıkıyor. Macaristan'da Macaristan'la oynayacak. Saat 22.45'te başlayacak bu mücadele. Euroleague'de dün Anadolu Efes galip geldi. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. Şimdi durum ne? Yani dün en son Merkez Bankası politika faizini açıkladıktan sonra dövizde bir takım değişiklikler vardı. Şu an itibariyle ne, ona bakalım. Dolar şu anda 32 lira 14 kuruş. Euro 34 lira 88 kuruş. Gram altın 2247 lira. Ama aması var. Bu bir liste fiyatı olarak duruyor önümüzde. Yani piyasaya çıktığınızda böyle değil. Bankada biraz daha pahalı hatta. Dolar şu anda bankada 33 lira 38 kuruş. Euro 36 lira 18 kuruş. Altının gramı 2359 lira. Çeyrek altın her ne kadar böyle liste fiyatı olarak karşımızda 3.963 lira olarak görünse de serbest piyasada 4.200 ile 4.500 lira arasında satılıyor. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Borsa İstanbul 9.000 puanı geçecek mi bu hafta, zorlayacak mı falan derken dün geçti. %2'lik bir artış oldu üstelik. 9.140 puanla kapattı BIST 100 endeksi dünü. Bitcoin'e baktığımızda 66.000 dolar seviyesini görüyoruz yine. 66.594 dolardan işlem görüyor şu dakikalarda Bitcoin. Başlıklarımız kısaca böyle, sadece bu kadar değil. Daha paylaşacağımız birçok haberimiz var sevgili dinleyiciler. Örneğin şu anda mesela İsrail ile Filistin arasında gerilim azaltma çalışmaları var. Acil ateşkes, rehine takası. Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu planları sunmaya başlıyor Amerika Birleşik Devletleri. De biraz geç kalınmadı mı? Veya şunu da söyleyelim. Acil ateşkes ve rehine takası deniyor ya. İşte bununla ilgili bir takım şartlar var. Bu şartlara gerek var mı acaba? Yani acil ateşkes için nasıl bir şarta gerek var? Daha ne kadar insan ölmeli, değil mi? 30 bini de geçti hayatını kaybedenlerin sayısı. Daha ne kadar insan ölecek? Dünya daha ne kadar bu zulme sessiz kalacak? 2024 yılındayız. Yani Avrupa'ya çok uzak bir noktada da değil bu yaşananlar. Ama Avrupa bundan etkilenmediği için ve genel itibariyle İsrail'i desteklediği için, benzer şekilde Amerika'da aynı tablo içerisinde yer aldığı için bu durdurulmuyor. Zaman zaman bir takım çatlak sesler duyuyoruz. Durdurulsun. Bu vahşet durdurulmalı. Refaha saldırılmamalı. Büyük bir vahşet olur. Büyük bir katliam olur refaha saldırı. Sanki Gazze'ye saldırınca böyle büyük bir vahşet, büyük bir katliam olmamış gibi. Yani burası çok mühim değil ama refaha saldırmayın falan tarzı böyle bir takım yaklaşımlar. Yani bunlar hepsi göstermelik. Böyle şova dönelik. Kendi iç belki de dünyasına yönelik, yani bulunduğu ülkeye yönelik mesajlar, bazen de dış dünyaya yönelik mesajlar işte. Ama bakıyorsunuz bir şey var mı ortada? Yani teori var, pratik var mı? Yok. Yüksek Seçim Kurulu yerel seçimler için oy pusulalarını tanıttı. Artık yani bu oy pusulalarına biz alışığız, bilmediğimiz oy pusulaları değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 97 santimlik bir oy pusulası var. Yani yaklaşık 1 metrelik bir oy pusulamız olacak bizim İstanbul'da. O nedenle yani buradan böyle hangi partiye oy verecekseniz öncesinde yerini öğrenebilirsiniz. Yani oy vereceğim partinin yeri şurada diye önceden öğrenebilirsiniz aslında, veya gittiğinizde de bakabilirsiniz. Sorun değil netice itibariyle. Seçimlerde toplamda 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ve 50.336 muhtar belirlenecekmiş. 61 milyonda kayıtlı seçmen varmış oy kullanacak olan. Seçime iyice yaklaşıyoruz şimdi sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Anayasa Mahkemesi başkanı değişti. Zühtü Aslan'ın görev süresi 20 Nisan'da doluyor. Bununla ilgili bir seçim başlıyordu ki aslında daha önce biz Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda seçim yapılırken birçok tur olduğunu gördük. Yani çünkü burada bir oy gerekiyor. Yani 15 üyeden 8'inin oyunun alınması gerekiyor. Bu salt çoğunluğun yakalanması gerekiyor. Bu olmadıkça her seferinde devam ediyordu. Yeniden seçim, yeniden seçim, yeniden seçim diye gidiyordu. Bu kez ilkinde seçim sonucu belli oldu. 15 üyeden 9'unun oyunu aldı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Resmi gazetede de bu yayımlandı. Burada bir detay var. Tabii kimse Anayasa Mahkemesi üyelerini tanımaz, etmez, bilmeyebilir. Kimdir, nedir, bunlar bilinmez ama buradaki detay şu. Şu an seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Kadir Özkaya, Gezi davası tutuklusu Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal yönünde görüş bildiren bir üyeydi. Yani burada bir hak ihlali var diyen üyeydi. Böyle bir bilgi paylaşıldı. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan veya şöyle söyleyebiliriz, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Çünkü şu anda AK Parti'ye, AK Parti adaylarına oy istiyor. Yani Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, Genel Başkan sıfatıyla oy istiyor Erdoğan. Meydanları geziyor, dolaşmaya devam ediyor. İşte dün Kayseri'ye gitti, kilise geçti, birçok mesajı vardı. Daha çok muhalefet partisini veya ana muhalefeti CHP'yi para üzerinden eleştiriyor. Kaynağı karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok diyor. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, işte daha doğrusu ve il başkanlığı binası diyelim. İl başkanlığı binasının alımı veya satımı sırasında o para sayma görüntüleri var ya, bunun üzerinden mesajlarını vermeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda emeklilere şöyle bir müjde geldi. Kamu bankaları emeklilere 8 ila 12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak denildi. Yani bu daha önceden biraz daha azdı. Promosyon ödemesi artırılmış. Yani emekli maaşımı şu bankaya yatırıyorum dediğinizde, emekli olmayanlar için söylüyorum, bilmiyorlardır. O bankaya yatırıldığında o banka size bir promosyon veriyor. İşte bu 8 ila 12 bin lira arasında olacak dendi. Şimdi kamu bankalarında bu adım atıldığı için özel bankalarda buna yaklaşacak bir adım atmaya hazırlanıyorlar. Öyle anlıyoruz ki Bakan Vedat Işıkhan da böyle söyledi, böyle bir açıklama yaptı. Yani emekliye bu mudur müjde? Çünkü basın yayın kuruluşlarında, bazı basın yayın kuruluşlarında öyle söyleyelim veya yandaş medyada diyelim, çok net bir şekilde müjde olarak verildi çünkü bu. Yani zannedersiniz emeklinin maaşı artırıldı, iyi bir yere getirildi, bir yaşam standardı içerisinde yer aldı. Hayır, böyle bir şey değil. Banka promosyonu haberi verildi. Aynı zamanda şimdi Özgür Özel'den gelen bir açıklama da oldu sevgili dinleyiciler. Özgür Özel de diyor ki özellikle şu anda bu dosyanın kapatılmasını istemiyor. Yani şu anda bu para sayma görüntüleri var ya, CHP'de para sayma soruşturması. Bir kişi daha ifadeye çağrılmış şimdi. Diyor ki Tayyip Bey soruşturmanın bitmemesini istiyor diyor. Bizse en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Tayyip Bey de bu soruşturmanın seçime kadar bitmemesini istiyor diyor. Ya belli ki bu konu üzerinden bir polemik devam edecek seçime kadar, öyle anlaşılıyor. Açıklasınlar deniyor ki belgeleriyle beraber basınla kamuoyuyla paylaştılar neler yaşandığını, ortaya koydular. Orada bulunan kişilerin kim olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Şimdi tabii soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya gidip burada da benzer şekilde belgelerini ortaya koymaya devam ediyorlar. Ama anladığım kadarıyla seçimin önemli bir malzemesi olacak gibi görünüyor. Seçim demişken Özgür Özel'den gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. İstanbul ve Ankara anketlerini açıkladı Özgür Özel. Yani en azından şöyle söyleyelim, İstanbul'la ilgili şöyle bir mesaj veriyor. Burada kazanırız diyor. Yani Ankara ile ilgili de aynı şeyi söylüyor tabii ama daha önce böyle %0.1 gibi bir farkla değil, açık farkla bitiyor diyor. Yani bunu açık farkla kazanacağız İstanbul'da. Bu kadar küçük bir fark olmayacak diyor. Ankara'da da seçim şimdiden bitti demek olmaz ama genel olarak gelen haberler Ankara'da Mansur Yavaş'ın farkı açarak bir sonuç alacağı yönünde diyor. Yani beklentisini bu şekilde dile getiriyor Özgür Özel. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim çağrısı, seçimden önce emeklilere zam çağrısı bir kez daha geldi Özgür Özel'den. Diyor ki madem ki samimisin yaptığın açıklamalarda emekliyle ilgili, o zaman pazartesi meclisi açalım, emeklinin zammını salı günü yapalım, seçimden önce emeklinin zammı yapılsın diyor Özgür Özel. Ancak bu konuda bir adım atılacak gibi görünmüyor anladığımız kadarıyla. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Onların şanı yalan ve iftiradan geliyor diyor. Kimlerden bahsediyor? Bazı medya kuruluşlarından bahsediyor. Şöyle dedi, en güvenilmez 4 yayın kuruluşundan 3'ünü sıralayayım mı? A Haber, Sabah, ATV. Hiç şaşırdınız mı? Zaten onların şanı yalan ve iftiradan geliyor. Ama o listede hepimizi üzecek, bize de ait olan bir kurum daha var diyor. TRT'den bahsediyor. Zaten sonra adını da veriyor. TRT olduğunu söylüyor. Hani basın milletin sesidir. Bunların kendi basınları milletin sesi değil, milleti kandırma makinesi diye bir açıklaması oldu Ekrem İmamoğlu'nun. Aynı zamanda Kanal İstanbul'la ilgili mesajları da var. Murat Kurum böyle bir projeleri olmadığını söylüyor ama diyor, Cumhurbaşkanı da yalanlamıyor, bakanlık da yalanlamıyor, çalışmalar da zaten var, bunlar da bunu yalanlamıyor diyor. Yani baktığınız zaman yani Murat Kurum'un söyledikleri ters gelen mesajlar var Ankara'dan diyor, bu mesajı veriyor. Ve aynı zamanda beton İstanbul diyor Kanal İstanbul için, beton İstanbul ölüm fermanıdır İstanbul'un diyor ve bunun aslında bir gayrimenkul geliştirme projesi olduğunu söylüyor. Bir emlak projesi olduğunu ifade ediyor Kanal İstanbul'un. Az önce Ankara'dan da bahsettik biliyorsunuz. Ankara'da AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok resmi mal bildiriminde bulunmuştu. Çoğu anne ve babadan kalan miras yoluyla kaldığı öne sürdüğü 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kagir ev ve 2 de bina yer almıştı burada. Hatırlayacak olursanız kendisine ya bu mal varlığının ardından ya bu nasıl mal vesaire falan deyince mülk bizim değil Allah'ın açıklaması yapmıştı. Bu da güzel bir taktik değil mi herhalde? Yani benim şu kadar mülküm var. Vay o kadar var mı ya? Ne kadar çok mülk yapmışsın? Mülk bizim değil Allah'ın diye bir açıklamayla dolayısıyla aklanmış mı olduk? Veya mülkünüz olabilir canım, çalışmışsınız senelerce, anlatırsınız, dersiniz ki böyle böyle işler yaptım, çalıştım, şunu yaptım, bunu yaptım, böyle bir mesleğim var, bu mülk normaldir diyebilirsiniz mesela. Hayır, mülk bizim değil Allah'ın açıklaması geldi. Fakat Turgut Altınok'un ablasından gelen açıklamalar var, başka şeyler de var dedi ablası. Yani bizim üstümüze olan da başka şeyler, bana kalan da başka şeyler var dedi. İntibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir diyor. Babadan kalan başka şeyler var diyor. Şunu dün duydunuz mu? Bir muhabir kendisine soruyor. Diyor ki efendim Antalya'da 600'den fazla daireniz var diye soruyor. Bunu mal beyanınızda söylemediniz, göstermediniz diyor muhabir. Diyor ki ha o diyor önceden babadan kalan o diyor, babadan kaldı bize diyor. Yani babadan kalınca mal varlığı olarak sayılmıyor mu? Veya işte bilmiyorum ben babadan nasıl kaldı? Baba müteahhit miydi? Böyle bir zenginlik durumu mu vardı? Bunları bilmiyorum tabii. Araştırılması gereken durumlar ama neticede mal varlığı içerisinde aktarılmamış. Paylaşılmamış. Merkez Bankası faiz artışı yaptı biliyorsunuz. %50'ye çıkardı faizi ki büyük bir sürpriz oldu aslında. Seçim öncesi faiz artırılmaz, çıkarılmaz, böyle bir mesaj verilmez deniyordu. Yani siyaseten böyle bir mesaj olmaz deniyordu ama Merkez Bankası baktı ki olmuyor. Yani enflasyon, yüksek enflasyon vurgusu var zaten burada ve bundan sonrası için faiz artış sinyali de var. Baktı ki olmuyor, %50'ye çıkardı faizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu tweet'i gündem oldu. Biz göreve geldiğimizde faiz oranı %47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz diye bir mesaj paylaşmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi %47 idi göreve geldiğimizde diyor. Şu an faiz %50 oldu Türkiye'de sevgili dinleyiciler. Kripto para düzenlemesinde sona doğru geliniyor artık. Bunlar içerisinde hapis cezası, denetleme ve SPK tarafından lisans zorunluluğu, yani Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans zorunluluğu da olacak. İzinsiz kripto hizmeti verenler içinse hapis cezası öngörülüyor. Şu anda bu kripto hizmeti verenler, borsalar için Türkiye'de böyle bir yasal düzenleme yapılıyor. Gram altın bile bulunamıyor kapalı çarşıda. Yani dünden gelen bir haber bu. Neden bulunamıyor? İnanılmaz bir talep var. Vatandaş enflasyona karşı, kendisini hayat pahalılığına karşı korumaya çalışıyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri de ithalattaki, altın ithalatındaki kotanın kaldırılmasına dikkat çekiyor. Şu anda uzmanlardan gelen açıklamalar genel itibariyle böyle sevgili dinleyiciler. Bizim kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından Kripto Odası'na diğer gündem başlıklarıyla devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Programın başında söylemiştik. Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Dursunbey ilçesindeydi bu deprem. 4 büyüklüğündeydi. Ardından olumsuz bir ihbar gelmedi. Valilikten de bir açıklama geldi. Deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı duyuruldu. Tabii bu tip depremler zaman zaman bizi psikolojik olarak etkiliyor, rahatsız ediyor. Evet, yıkıcı depremler değil bunlar. Ancak acaba o büyük deprem, Marmara'da beklenen büyük deprem mi oluyor endişesini yaratıyor. İşte bu endişeden kendimizi halen kurtarabilmiş değiliz. Neden? Çünkü gerekli önlemlerin, tedbirlerin alınmadığını, yani yetkililer tarafından da alınmadığını, bizim tarafımızdan da alınamadığını biliyoruz. O nedenle endişemiz devam ediyor. Yani deprem riskini hayatımızdan bir türlü çıkartamadık. Deprem dirençli şehirlerde, ilçelerde yaşamıyoruz. Deprem dirençli şehirlerimiz yok. Bunları biliyoruz. O nedenle de endişemiz maalesef devam ediyor. Her seferinde acaba bu deprem öncü deprem mi diye endişe ediyoruz. Oysa uzmanlar bas bas bağırıyor. Büyük deprem geliyor. Yani artık öncüsü artçısı kalmadı. Gelen trafik kazası haberleri var. Maalesef Tekirdağ'da bir tır yolcu otobüsüne, daha doğrusu yolcu minibüsüne çarptı. Bir minibüstü bu. 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Burada da kaza değişik bir kaza. Yani tır mı çarptı minibüse yoksa minibüs mü tıra çarptı? Biraz görüntülerden kafa karıştırıyor ama netice itibariyle şunu değiştirmiyor. 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. İzmir'de Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza vardı. Bakın, maddi hasarlı bir kaza. Ardından vatandaşlar orada rapor tutuyorlar kazadan sonra. Fakat bu otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu başka bir trafik kazası ortaya çıkıyor ki ortalık savaş alanına dönüyor. Baba ve oğlu hayatını kaybediyor. 7 kişi de yaralanıyor. Bu tip durumlarda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Maalesef Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar dileriz ama bu tip zamanlarda örneğin bir kaza yaptınız. Maddi hasarlı bir kaza olabilir bu. Gündüz olabilir, gece olabilir. Gece daha da riskli. Çünkü hızla gelen araçlar var. Sizi geç fark edebiliyorlar. O nedenle bu tip raporları tutarken de dikkatli olmak lazım. Kaza olduktan sonra araçtan indiğinizde de dikkat etmeniz lazım. Buna benzer bir olayı yıllar önce ben de yaşamıştım. Yani kaza yaşandı, bir çevre yolu üzerinde kaza yaşandı. 5-6 araç birbirine girdi. İndik, herkes birbirine bakarken birden arkadan gelen araçlar da kazaya karışmaya başladılar. Yani o nedenle biraz dikkat etmek gerekiyor ama tabii yolda seyredenlerin, trafik içerisinde bulunanların da önündeki trafiğe dikkat etmesi gerekiyor. Ankara'da otomobiller çarpıştı. Dün akşam saatlerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Buradan böyle bir haber geldi sevgili dinleyiciler. Bir başka haber var. Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde bir göçük meydana geldi. 2 işçi toprak altında kaldı, hayatını kaybetti. Hızlı tren. Hep bunu konuşuyoruz ya, hızlı tren, hızlandırılmış tren, süper hızlı tren, şimdi bu yapılıyor. Bu yapılacak. Yapılmasın mı? Yapılsın. Türkiye'nin dört bir yanını demir ağlarla örmeye devam edelim. Evet, doğru. Ama lütfen bunu liyakat sahibi kişilere, işletmelere yaptırtalım. Bunu defalarca buradan söyledik. Yani ille bir tren kazası da olması gerekmiyor. Bakın, hızlı tren hattı şantiyesinde göçük meydana geliyor ve 2 işçi hayatını kaybediyor. Yani belli ki yine burada bir sorun var, bir problem var. Yani yeterli güvenlik önlemleri, tedbirleri alınmış değil, kontroller yapılmış değil demek ki. 2 can daha gitti. Ki düşünün, daha sonra bu hızlı tren hatları açılacak vesaire falan, çalışacak. Daha insanlar 6 yıl önce normal tren kazalarında hayatlarını kaybettiler de, Çorlu tren faciası yaşandı bu ülkede de, daha hala cezası çıkmadı yani. Hızlandırılmış tren dediler, işte Pamukova'da meydana gelen tren kazası gibi. Şimdi o nedenle yapılmasın mı? Yapılsın. Tabii ki. Yani İstanbul'dan Ankara'ya, İstanbul'dan Antalya'ya, İzmir'e, İzmir'den Antalya'ya, ne bileyim, yapılsın yani. Ankara'dan Antalya'ya yapılsın. Ama lütfen liyakat sahibi firmalar yapsın. Eşe, dosta, ona, buna, şuna, buna değil. Bu işi bilenler, bu işi anlayanlar yapsın. Daha şantiyede meydana gelen kazalar var. Devam ediyoruz. Çok acı bir olaydan bahsedeceğim. Biraz bu bölüm Türkiye gerçekleri gibi oldu ama işte Türkiye'nin gerçekleri bu maalesef. Karşımıza hep bunlar çıkıyor. Bu kez de bir tecavüz olayı var. Çocuklara tecavüz. Ya böyle söyleyince biraz sert gibi oluyor. Daha çok istismar kelimesi kullanılıyor ama gerçek bu maalesef. Bağcılar'da bir mahallede suculuk yapan Metin Şenay iş yerine bir süngerli ve ses yalıtımlı oda yaptırtıyor. Veya yapıyor kendisi, bilmiyorum. Yine iddia o ki yıllarca çocuklara tecavüz ediyor. Bu anları kayıt altına alıyor. Bu istismarın ayrıntıları okul çıkışında kaçırılan bir çocuğun ailesinin polise başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Çocuk burada bulunuyor çünkü. Ben burada daha fazla detaya girmek istemiyorum. Yani gerçekten iğrenç, insanlık dışı bir olaydan bahsediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hemen bir açıklama gelmiş sevgili dinleyiciler. İşte bir, zaten yakalanmış kendisi. İkincisi, zaten hakkında bir ceza şu anda isteniyormuş. Bakanlıkta diyor ki tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz diyor. Bakanlıktan da böyle bir açıklama geliyor. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam işte 196 yıla kadar hapsi isteniyor. Ya hapiste yatsın, çıkmasın, çıkamasın zaten oradan. Tek başına bir odada kalsın, çıkamasın. Bir. İkincisi, o tek başına kaldığı odada bir de tedavi de edilsin bari. Yani biz ne zaman bu hale geldik? Eskiden çok eski zamanları hatırlıyorum. İşte çocukluk dönemlerimiz falan. Elbet sapkınlıklar vardı muhtemelen ama yani çok göz önünde böyle şeyler hiç bilmezdik, duymazdık, etmezdik. İnsanlar çocuklarını mahalleye, mahalleliye, esnafa rahatlıkla bırakırdı, güvenirdi. Böyle bir güven vardı. Yani benim işte bakkalım, işte mahallede kim varsa o bu falan benim çocuğumu kollar, korur. Böyle bir şey vardı. Ya biz ne zaman bu hale geldik? Ne kadar bu kadar yani nasıl bir sapıklık, sapkın ruh içerisine girdik? Bu bir tane değildi inanın. Ya buna benzer birçok olay görüyoruz çünkü hayatımızda. Bir kötü haber daha var ama yani üst üste geldi bunlar. 3 yaşındaki Elif çamaşır makinesi içerisinde havasız kalmış. Babası önce gidiyor haber alıyor kardeşinden. Gidiyor eve hemen bir suni teneffüs ve kalp masajı falan derken ardından hayata döndürüyor. Fakat hastanede 3 yaşındaki Elif hayatını kaybediyor. Nasıl girmiş çamaşır makinesine, o makineyi nasıl kapatmış kapağını içeriden ve nasıl havasız kalmış? Tabii bunlar çok fazla bilinmiyor şu anda ama olan Elif oldu. Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık. Yine şikayet var. 100 milyon dolar dolandırıldığını söylüyor insanlar. Totalde baktığımızda, toplamda baktığımızda. Ya böyle çiftlik bank gibi saadet zinciri mantığıyla. Ya ve bunu söyleyenler de şikayetçi olanlar. Diyorlar ki bizi çiftlik bank gibi saadet zinciri mantığıyla dolandırdılar diyorlar. Ya niye girdiniz böyle bir şeye? Nasıl oluyor? Nasıl yapabiliyorsunuz? Hala daha nasıl yapabiliyorsunuz? Yani göz önünde yaşanan ne gibi olaylar var şu anda biliyorsunuz, görüyorsunuz. Neler neler oluyor ve hala daha şuna mı inanıyorsunuz? Benim 1 milyon liram var. Evet, ben bu parayı vereceğim. Bana bir ay sonra 2 milyon lira olarak verecek. Ya bunlara nasıl inanıyorsunuz? Ya bunu yapsa zaten şu anda yasal olarak bu işlemi, finans işlemini yapan firmalar yaparlar. Der ki banka, getir bana 1 milyonu, ben sana 2 milyon vereceğim der. Veya işte ne bileyim başka bir finans kuruluşu veya borsadan bir takım hisselerden falan bakarsınız, dersiniz ki ya bak buraya 1 koyacağım, 1 hafta sonra 2 olacak falan. Ya bunlar yani resmi yasal finans kuruluşları bunu yapamıyorken birilerine nasıl inanıp da bu paraları veriyorsunuz, gerçekten aklım almıyor. Gidiliyor, yok orada burada buluşuluyor, elden verilen paralar, elden böyle yazılan peçetelere, kağıtlara bir takım yazılar. Ya yani bakıyoruz tabii de bu ülkede kimler kimler kaptırmamış ki parasını diye düşünüyor insan değil mi daha sonra. Eylem Tok ve oğluna ilişkin yeni bir iddia varmış. Amerika'da bir yıllığına bir rezidans kiraladıklarına dair. Vallahi yani bu iddia doğrudur değildir bilemem. Yani kiralamış da olabilirler. Amerika'da şu an gittiler. Orada rezidansta kiralarlar. Villada kiralarlar. Ne bileyim gemiye de binerler. Ne isterlerse Amerika'da yaparlar. Yani Amerika'da şu an suçlu konumda değiller ki. Ya bunu yaparlar. Ha bu şu anlama mı geliyor? Şöyle düşünülüyor muhtemelen. Herhalde geri dönmeyecekler diye düşünülüyor. Yani bu bir yıllık bir kiralama varsa burada. Amerika'dan ne oldu? Biz işte talepname yazdık, iade istedik, o yaptık, bu yaptık. Yani Amerika şu anda böyle bir suçluyu iade edecek değil herhalde, öyle tahmin ediyorum. Yani yasal düzenlemelere bakıldığında öyle görünüyor. Yoksa bugüne kadar Amerika çoktan bulup tutup yakalayıp gönderirdi. Amerika'dan biz Fethullah Gülen'i falan istemedik mi? Ne dedik? Biz koli koli delil gönderdik Amerika'ya ya. FETÖ mensuplarının, Fethullah Gülen'in orada yargılanması, Türkiye'ye gönderilmesi için demedik mi? Buradan Türkiye'den koca koca bakanlar gitmediler mi? Amerika ile görüşmeler yaptılar. Yeni koliler getirdik, yeni deliller getirdik. Bak bu adamlar suçlu demediler mi? Ne oldu Amerika'da? Ne oldu yani? Yani çekip de mesela bir kere yargıladılar mı? Bırakın Türkiye'ye göndermeyi. Dostlar alışverişte görsün. Çorum L tipi cezaevinde bir mahkum yatağını ateşe verdi. Burada 12 kişi zehirlendi. Dünden gelen bir başka haber buydu. Ama öğrencilerle ilgili bir habere geçeceğim kısaca. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere dağıtılan karnelerde değişikliğe gidiyor. Ne gibi bir değişiklik derseniz, normal bildiğimiz bu ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecekmiş bundan sonra. Yani ne var bu sosyal etkinlikler içerisinde bakıyoruz? Bilimsel etkinlik, kültürel etkinlik, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları. Burada işte katılım, performans, ürün ortaya koyma, derece alma gibi başlıklar altında buradan da not alacakmış öğrenciler, sevgili dinleyiciler. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı ve uzun süredir tedavisi devam ediyordu oyuncu Bahar Öztan'ın. Maalesef 61 yaşında hayatını kaybetti Bahar Öztan. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Şakir'in camiinden son yolculuğuna uğurlanacağı duyuruldu Bahar Öztan'ın. Üç ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Sivas'ta Akıncılar, Şırnak'ta Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ve Van'da Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ve sporla ilgili bir iki başlık verelim hemen. Veda etmeden önce bu akşam Macaristan'la karşılaşacak Türkiye Amili futbol takımı saat 22.45'te başlayacak bu hazırlık karşılaşması. Salı günü de Türkiye Avusturya ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Bu arada Beşiktaş'tan bir tepki var. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy amili futbol takımına davet edildi. Daha sonra bu kez Ümit Milli Genç Takımı'na gönderildi. Ümit Milli Takım'a gönderildi oradayken. Beşiktaş da dedi ki yani neden böyle bir şey oldu? Futbolcumuzu amili futbol takıma davet edip oradan Ümit Milli Takım'a gönderiyorsunuz diye bir tepki koydu. Ardından da Montella'dan bir açıklama geldi. Montella teknik direktöre bakıldığında gençleri strese sokmamalıyız diyor. Semih'in Ümit Milli Takım'a gitmesi olumlu karşılanmalı. Burada az oynayacağını, orada daha fazla oynamasını istedim diyor. Ya tabii bu en baştan böyle olsaydı belki futbolcunun da morali bozulmazdı, demoralize olmazdı diye düşünüyorum. Montella böyle bir karar almış. Amililerin de Euro 2024'teki son rakibi Gürcistan-Yunanistan eşleşmesinin galibi olacak. Bunu da hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Ve Euroleague'de Anadolu Efes dün nefes kesen mücadelede Alba Berlin'i 85-84 gibi tek sayıyla mağlup etti. Ve bu akşam deplasmana gidiyor Fenerbahçe, Olimpia Milano ile karşılaşacak. Saat 22.30'da başlayacak bu mücadele sevgili dinleyiciler. Ve Aziz Yıldırım'dan AK Parti'nin Trabzon adayına Ahmet Metin Genç'e sert bir tepkisi var. Ki Beşiktaş'ın da tepkisi vardı hatırlayacak olursanız. FETÖ'nün başyapıtı olan 3 Temmuz kumpasının amacı da toplumun büyük kesimlerini karşı karşıya getirmek, çatıştırmak, bu yolla onarılmaz fay hatları yaratmaktır. Bugün de bu örgütün kalan artıklarının ve renklendirilmiş kriptolarının amacı benzerdir dedi. Gelen bu açıklama üzerine Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar üzerine bu kez Aziz Yıldırım'dan bir tepki geldi sevgili dinleyiciler. Evet, biz artık programın sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş veda vakti geliyor sevgili dinleyiciler ve artık haftayı bitiriyoruz. Pazar akşamı nostalji yüklü bir yolculukta Sarı Tramvay'da sizlerle birlikte olacağız 21 ile 23 arasında. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Pazar sabahı Kripto Odası'nda yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.